Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı'nın 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Hendek gazvesine kadar gelmiştik Zeynep binti Cahş annemizi paylaşmaya çalışırken Hendek'in kazılması, Hendek'in konumu hakkında kısa malumat verdik. Ancak bu haftaya Hendek'le ilgili bazı farklı malumatları paylaşarak başlayacağımıza ilişkin söz verdik. Sözümüzü yerine getirelim şimdi. Çünkü kıymetli dinleyenlerimizden hocam merak ediyoruz neler anlatacaksınız falan diye çok güzel de efendim merakla bekleyen kardeşlerimizden mailler, telefonlar aldık. Allah hepinizden razı olsun. Efendim bir hatırlatayım tekrar. Hendek'in uzunluğu 5,5 kilometre, derinliği 3 metre. Genişliği, taban genişliği 3 ile 4,5 metre arasında yer yer taban genişliği. Üst kızım genişliği ise 6,5 ile 9 metre, 8 metre arasında değişiyor. 7,9 yani üstünün genişliği. Yani üst kısmının en dar yeri 6,5 metre. En geniş yeri 7,9 yani 8 metreye yakın üst genişlik. Yani ne anlama geliyor? En mahir atların bile atlayamayacağı derecede geniş ve derin. Bir şekilde içeri düşse çıkamayacağı bir hendek. Böyle bir hendek kazılıyor. Ve burada bütün ashab-ı kiramın kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla çalıştıklarını, aleyhisselamın da burada çalıştığını örneklerle anlatmıştık size. Zeynep binti Cahş annemiz de burada çalıştı tabi. Şimdi vereceğim örnek şuydu efendim. Geçen hafta kaldığımız yer daha doğrusu hac ve umre ziyaretleri için Medine'ye gittiğimiz zaman işte ziyaretler esnasında aynı gün birçok yeri birden ziyaret ediyoruz biliyorsunuz. Bunların biri de Hendek mevkiidir. İşte hepsi birden aynı gün ziyaret edildiği için yani abartsam bile uzun uzun anlatım yarım saat ki mümkün değil. Her ziyaret yerinde yarım saat konuşmak. Böyle kısa malumatlar veriliyor. Ve zaten şehir olduğu için artık orası bir taraf görünmüyor. Biraz gürültü falan da oluyor. Pek de bazen bir şey anlaşılmıyor. Oradaki kimisi o Fetih Camisi'nde, büyük camide namazı kılıyor. Kimi kılamıyor. Böyle bir ziyaret yapıyoruz. Ben burada şunu anlatayım diye orayı bu haftaya bıraktım. Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı her şey ve özellikle bazı şeyler bizim için olmazsa olmazın başında geliyor. Onlar da ne yaptı? Onları ne kadar bilirsek ona o kadar yakın oluruz kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Hendek bölgesine vardığınız zaman ben genel konuşuyorum dedim ya. Genel ziyaretlerde bütün gruplar bir araya geliyor. İşte orada ziyaret yapıyorsunuz. Kısa bilgiler veriliyor. Acizane ilk gittiğimizde 7 mescit vardı orada. Sonra işte siz de biliyorsunuz Fetih Mescidi diye bir büyük mescit yapıldı. Diğer hepsi de yıkıldı. Bir tanesi bir tepede küçük bir tane mescit duruyordu. Bilmiyorum şimdi onun durumu nedir. Ben hep şunu merak etmişimdir. O Hendek'in yani böyle uzunca yerini görmek istiyorum. Vardığımız gittiğimiz yer etrafı evler, dükkanlar, binalar kapatmış bir yerde durup şurada diye camiye bakarak konuşuyoruz. Hendek burası diye. 5,5 kilometreden bahsediyoruz. Uzunluk olarak. 5,5. Derinlik olarak 3 metreden bahsediyoruz. Taban genişliği 3 ile 4,5 metre. Tabanı, üstünün genişliği 6,5 ile 8 metreye yakın. Bundan bahsediyoruz. Büyük bir deasa bir kazı bu. Nerede? Önce kısa bir rakamlar vereyim, sonra anlatayım ben size. Kaynaklarımızın anlattığına göre Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretin 5. yılında, biliyorsunuz Hendek Harbi hicretin 5. yılındadır. Hicretin 5. yılında kazdırmış olduğu bu büyük hendek, efendim, İbn-i Neccar zamanına kadar kalmıştı. Siz İbn-i Neccar'ı bilmezsiniz de ben şöyle söyleyeyim. Hicri 643, miladi 1245. Yani hicretin, lütfen oraya dikkat edin, 5. yılında bu hendek kazıldı. Hicretin 643. yılına kadar, tabi öyle çok sağlam değilse bile, hendek kalmıştır. Hicretin 643, yani neredeyse 640 sene, 2'de 638 oluyor değil mi? Tam rakam. 638 sene o hicret, işte estağfurullah, hendek duruyor orada. İşte o yıllarda Kuba tarafından getirilen su Hendek Harabesi'nin içinden geçirilerek Medine'nin alt taraflarına, efendim, akıtılmış ve ciddi bir şekilde su kanalı işini görmüş. Zaten çok derin. Ancak daha sonra burası doldurulmuş zamanla, işte yani 638'e kadar hendeyi görüyoruz. 638'den sonra ihtiyaca binaen aynı hendekten su akıtıldığını görüyoruz. Artık biraz dolmuştur bayağı. Zaman içerisinde doluyor. İşte su getiriyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Efendim, etrafın ağaçlar dikiliyor, içi dolduruluyor derken, daha sonra zamanla hurma ağaçları dikiliyor. Hendek duvarları, işte iç kısmı yıkılıyor, toprak dolduruluyor. Ve insanlar düşünce oraya içini kapatıyorlar. Düz bir arsa haline getiriliyor hendek. Benim içimden geçiyor ki, keşke demeyin diyor Aleyhisselam, ama bu büyük savunma muharebesini iyi anlamak adına, hem dünyaya bir ibret olsun diye, şu an durduğu gibi Çin Seddi'nin, o hendek böyle onarılsaydı, efendim, koruma altına alınsaydı, o karşı tarafa gel geç için köprüler vesaire yapılarak bir şekilde çözülseydi de hendek dursaydı, ne güzel olurdu değil mi efendim? Yani o sahneyi yaşardık. Ama maalesef böyle imkanımız yok. Ben şimdi sadece ve sürekli kınayıcı olmak istemiyorum. Bu doğru değil. Şartlar böyle gerekiyor. Ben şimdi sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Bu kadar uzun hendek, bir İslam tarihçisi, bir seyirci olarak, gerek öğrencilerle ders yaparken, gerek konferanslarda, gerek şu andaki radyo programında sizlerle hasbihal ederken, böyle isterim ki önünüze görüntüyü koyayım. Peki hendeğin, yani şu anda orası şehir artık, yani hendek diye bir şey yok orada. Böyle birçok şeyi merak edip, alışverişe şuraya buraya gidip, herkesin bulamadığı birçok şeyi buluyoruz. Peki merak edip de acaba nereden nereye kazınmış diye yüksek bir yere çıkıp yanımıza bilen birini alarak şöyle en azından eliyle bize gösterse, hiç bunu yaptık mı acaba? Yapanımız var muhakkak. Yapanımız var. İşte fakir ben de böyle bir şey yaptım. Oradan Medine-i Münevvere'de önde gelen, orada yerleşmiş kardeşlerimizden rica ettim. Dedim ben İslam tarihçisiyim, seyirciyim. Bu konuları işliyorum. Bu hendeğin, tabii şimdi hendek diye bir şey yok, en azından Böyle yüksek bir yerden nereden ben bu hendeğin bütün nereden nereye işte var kana kadar şuradan şuraya kadar diye konuşuyoruz. Uhud'un önüne kadar gidiyor hendek. Konuşuyoruz da yani böyle bir görsem Uhud'u görsem oradan nereden nereye başladığı bittiği yeri nerede kavis çiziyor böyle bir imkanım var mı? Hocam biz yardımcı oluruz dediler sağ olsunlar. Efendim oraya yakın yüksek bir otelle görüşmüşler sağ olsunlar. Onun teras katına bizi çıkardılar. Tabii o zamanlar biz çıktığımızda işte böyle telefonlarımız akıllı değildi. Fotoğraf makinemiz vardı. Ve fotoğraf çekmenin de çok tehlikeli olduğu dönemler bilirsiniz bunları. Eskiler bilir, yeniler bilmez de. 5-6 makara aldım ben pozu çok kullanmak için. Orada bilen, işi bilen yani hem Medine'yi bilecek hem tarih bilecek. Onun bana anlatımıyla, hocam da şu binanın, şu tepenin, şu dağın eteğinden başladı. Şöyle, şu, şuradan şuraya kadar diye. Ben de kare kare o fotoğrafları çektim. Orada. Sağ olsunlar. Bana öyle yardımcı oldular. Ben de bunları daha sonra getirdim. İşte bilgisayarıma yükledim. Artık oradan biraz daha görmeye başladım. Ancak şimdi bakıyorum o da bana yetmiyor. O da bana yetmiyor. İnşallah bu süreçler aşıldıktan sonra tekrar yollar açılır. Gideriz. Bu sefer de bir binadan değil de orada yakında bir dağ var biliyorsunuz. Bir şekilde izinleri alıp o dağa çıkarak oradan da birkaç görüntü almak istiyorum. Aklınıza şu gelebilir. Hocam bu şart mı? Hayır şart değil. Ne farz ne vacip ne sünnet ne caiz sadece. Şart değil. Fakat bu konuda Hazreti Abdullah İbni Ömer'i örnek almak istiyorum. Hocam bizim konumuz Zeynep binti Cahş. Siz nereye gittiniz? Haklısınız. Abdullah İbni Ömer'in özelliği şu. Resulullah Aleyhisselam'ın nerede ne yaptığına ilişkin içerideki örnekleri annelerimiz, dışarıdaki örnekleri hem annelerimizden hem de sahabe-i kiramdan gelir rivayetler. Bunların en meşhurlarından birisi de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma mübarekler. Resulullah nerede ne yaptı, nerede oturdu, nerede su içti, nerede uyudu, nerede dinlendi bunları tek tek tespit ediyor ve kaynaklara o şekilde geçmiş. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi efendim Zeynep binti Cahş annemiz bu zorlu süreçte bunu geçen hafta üzerine basa basa paylaştım sonlara doğru. Yani hendek kazma işinde toprak taşıma, taş taşıma vesaire nerede hangi vazife düşüyorsa onları yapıyor. Diğer annelerle beraber hanımlarla, kızlarla, kadınlarla herkes çalışıyor. Bütün hepsi çalışıyor. Hendek boyunca bir hafta süren oldukça yorucu çalışmalar olurken Medine merkezinde de hummalı çalışmalar devam ediyordu. Bir de merkezde faaliyetler var. Bunların bazılarını göreceğiz. Ancak toparlanmışlardı ki Ahzab ordusu gelip dayandı. Arkadaşlar. Şimdi ordu geldi. Yani Medine önlerine haber aldı peygamberimiz. Ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak ki hem de Medine'nin içinde yani ancak orada o kadar insan var. Hadiseler yürüyor. Yani şehir orada ne kadar kalınacak hendeğin yanında bilmiyoruz. Yerine Abdullah İbni Mektub'u vekil bırakıyor ve ashabıyla beraber hendeğin şehir tarafını tutuyor. Şimdi rakam veriyorum size. 3000 sahabe. 3000'i de erkek. 3000 de erkek. Kadın yok. İslam ordusunun arkası Sel Dağı'na gelmek üzere karargahını yine Seldan eteğine kurdu aleyhisselam. Kazılmış bulunan hendek önlerinde bulunuyor. Düşmanla aralarını ayırıyordu. Hocam 3000 dediniz evet. Çocuklar kadınlar nerede? İşte bu olayları anlatırken gözden kaçmaması gereken oldukça önemli bir ayrıntı. Resulullah Aleyhisselam gelen orduyu denetliyor. ordu içerisinde 15 yaşından küçüklerini geri çeviriyor. Ondan sonra 3000 oluyordu zaten. Çok var çocuk. 15'inden aşağı. 15 yaşına basmamış çocukları geri çeviriyor. 15 yaşına basmış olanların bu savaşa katılmalarına izin veriyor. Endek Savaşı. Bu savaşa katılmalarına izin veriyor. Geri çevrilen çocuklarla kadınların kalelere ve hisarlara yerleştirilmesi emrini veriyor. Yani düşmanı hendekle durduracak ama diğer taraftan da içeride çocukları, kadınları koruma altına alacak. Gördünüz mü seferberliği? Yani sıkıntı çok büyük. Medine'de Harise oğullarının kale ve hisarları çok sağlam ve çok da emniyetli olduğundan Peygamberimiz Aleyhisselam kadın ve çocukları oraya gönderiyor. Bazılarını da yine benzeri güvenliği sebebiyle Feria hisarına yolluyor. Kale ve hisarlara çıkarılamayan Müslüman kadın ve çocuk kalmıyor. Şimdi bunu gözden kaçırmayalım. Yani Medine'de herkes evinden çıktı. Şehir boşandı. Çünkü düşman çok kalabalık geliyor ve alınan istihbarata göre bu sefer iş bitirilecek. Yani tek Müslüman sağ kalmayacak. Her şey hepsini öldürecekler. Öyle geliyor. Kalabalık bir ordu geliyor. Rakamı söyleyeceğim. Peygamber Aleyhisselam hendeyi kazıyor. Kazıttırıyor. Tüm tedbiri alıyor. Bir de ola ki aşırırsa, ola ki şu olursa bu olursa içeride rahat vuruşmak için, yani onlar kadınları esir alırlar, kadınlar üzerinden efendim birçok oyunlar yaparlar endişesiyle onları, yani kale tarzı utum denen bazen var, böyle hisarlı evler var. Bugün biz bunlara yuvarlak olarak site diyoruz mesela, site. Yani 5-6 tane evin bir araya, etrafı duvarla çevirdi. İşte orada bu duvarları yüksek olan hisar gibi aşılması zor. Bu tip yerlere kadınları, çocukları Aleyhisselam yerleştiriyor. Savaşın zorluğunu fark ettiniz değil mi efendim? Gerçekten çok zor bir şey yani. İşte Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz de diğer hanım ve çocuklarla beraber Harise oğulları hisarına götürülüyor. Artık orada. Oradan hadiseyi annemiz takip edecek. Mekke ve çevresindeki müşrikler, Yahudiler ve münafıklardan oluşan ahzap ordusu 10 bin kişi olarak Medine'ye dayanıyor. 10 bin. İslam ordusu kaçtı? 3 bin. 10 bin, 3 bin. Evet. Her bir grubun birer komutanları olmakla birlikte bütün grupların genel komutanı Ebu Süfyan bin Harp idi. Bütün şer güçler ittifak etmiş İslam peygamberini ve ashabını öldürmeye, İslam'a son vermeye yemin etmişlerdi. İşte o yüzden gerçekten çok zor bir durum. Şimdi ben burada uzunca Hendek Savaşı anlatamam. Konum Zeynep binti Cahş. Mesela Ayşe annemizin, o Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken birkaç geniş boyutu işledim aslında. Çünkü Ayşe annemiz zaman zaman geliyor oralara. Onun hakkında rivayetler var ama muhakkak, yani mutlaka diğer annelerimiz de, Zeynep annemiz de birkaç kez gelmiştir oraya ama böyle çok fazla ayrıntılı rivayetler olmadığı için Zeynep annemizle ilgili bu konuya giremiyorum. Hendek Savaşı günleri her şeyi inceden inceye düşünülüyor. Hiçbir ayrıntı ihmal edilmiyordu. Her zaman tedbiri elde tutan Resulullah Aleyhisselam Hendek günü bu tedbirleri en üst düzeye çıkarmıştı. En üst düzeye bütün tedbirler çıkarılıyor değerli kardeşlerim. Hendek gazvesinde en zorlu anında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karargah çadırının içinde Hazreti Ebubekir ile durum değerlendirilmesi yaparken Hazreti Ömer nefes nefese gelerek Beni Kureyza Yahudilerinin anlaşmayı bozarak savaş ilan edip harekete geçmeye hazırlandıkları haberini veriyor. İşte Resulullah'ın endişesi buydu. Kadınları, kızları, çocukları bu yüzden bir yere almıştı. Yani sizinle beraber olduğunu söyleyenler bunu yapıyor arkadan. Düşmanın da arada hendek. Ama bu kabile Beni Kureyza Yahudi kabilesi için Medine'de. Bu çok kötü bir hadise olup Resulullah Aleyhisselam'a çok ağır geliyor. Gerçekten yani bittik diyeceğimiz an böyle bir haber aldık. Bittik, eyvah, şimdi bittik işte. Değil mi? Biz böyle deriz. Böyle halde neler denir? Allah Allah. İşte Üsve-i Hasene en güzel örneğin bize koyduğu örnek. Korkunç bir şey tabii. Herkes ürperiyor. Aleyhisselam da ürperiyor. İnsan sonuçta. Ama hay Allah onları kahretsin. Allah belalarını versin. Ay şöyle ay böyle. Yok. Bunlarla vakit harcamıyor. Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diye buyuruyor. Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bakın bu tesbihatı, bu teslimiyeti ortaya koymak için önce bütün tedbirleri en üst düzeyde almak gerekiyor. Aldılar. Bir beşer olarak ve bir Resul olarak her türlü tedbiri aldıktan sonra bir de böyle bir şeyle karşılaştı. En çetin anda düşman nefes aldırmıyor. Çünkü karşılıklı anlaşmışlar onlar. Bu da içten anlaşmayı bozdu ve saldırıya geçecek. Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir buyuruyor. Hemen hiç zaman kaybetmeden Hazreti Zübeyr bin Avvam'ı soruşturma yapıp tahkikat için gönderiyor. Hazreti Zübeyr gidip gelince Yahudilerin Ahzab ordusuyla anlaşıp İslam ordusunu arkadan Medine tarafından vuracakları haberini getiriyor. Ya yani gerçekten dehşet bir şey yani. Peygamberimiz Aleyhisselam bu seferde en önde gelen sahabilerden 4 kişilik bir heyet oluşturup Yahudileri anlaşma şartlarına uymaları için ikaz etsinler diye gönderdi. 4 kişilik heyet. Merak edersiniz diye ben isimlerini aldım onların. Hazreti Sa'd bin Muaz, Hazreti Sa'd bin Ubade, Hazreti Abdullah bin Revaha, Hazreti Havvat bin Cübeyr. Sanırım bunlar içerisinde ilk üçünü az çok biliyorsunuz. Havvat bin Cübeyr hakkında malumatınız yok. Bunların tamamı Ensar-ı Kiram'dan. Yani onları en iyi bilen asabını gönderiyor. Yahudileri anlaşma şartlarına uymaları için ikaz etsinler diye gönderiyor. Vazifelerini yapıp dönen heyet, Yahudilerin hiçbir anlaşmaya yanaşmadıklarını ve arkadan saldırmak üzere olduklarını haberi getiriyor Resulullah Aleyhisselam'a. Çok dehşet bir şey. Hep böyle olmuştur tarih boyunca. Müslümanın dostu, ittifakı Müslümandır. Bunlar aynı vatanda yaşadıkları halde, saldırı da vatana olduğu halde, vatan müdafasını beraber yapmak mecburiyetinde olmalarına rağmen tutup arkadan saldırma ihanetini gösteriyorlar. Yahudi her zaman böyle hain olmuştur. O yüzden Cenab-ı Hak tarafından da lanetlenmiştir efendim. Evet efendim. Zeynep annemizin henüz bundan haberi yok. Yani anlaşmalar bozulmuş, ortalık birbirine girmiş. Efendim ama Aleyhisselam tedbir üzerine tedbir alıyor. Bir taraftan Hendek ve çevresini denetleyip gerekli talimatları veriyor. Bir taraftan kadın ve çocukların emniyetini sağlıyor. Bir taraftan Medine'ye yapılacak ani saldırı karşısında aldığı tedbirleri artırıyor. Aleyhisselam bir taraftan sürekli yeni gelişen olayları halletmek için dur durak bilmeden çalışıyor. Bu en zor günlerde Hazreti Zeynep annemizin de içinde olduğu sevgili annelerimiz burada asli vazifelerini sürekli öncellerken ekstra gelen sorumlulukları da büyük bir özveriyle omuzluyorlardı. Hiçbir annemiz bu hengamede asli vazifesini ihmal etmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın rahatlaması için çokça gayret gösterdiler. Resulullah Aleyhisselam da bunca yoğunluğa rağmen sevgili annelerimizi asla ihmal etmediği gibi onları öteleyerek başka şeyleri öne çekmedi. Hocam biz bunu anlayamadık. Doğrudur. Çok kapalı bir ifade kullandım. İşte bu kaynaklarda geçen bu ifade bize şunu anlatıyor. Ayşe annemizi görürken bunu söylemiştik. Ve yine az önce de ifade ettim yani Zeynep annemiz hakkında böyle bir rivayet bulamadık diye. Bu ifade şunu ortaya koyuyor. Anneler zaman zaman gelip Resulullah'ın yanına hizmetini görüyorlar. Efendim ya hizmeti Aleyhisselam'ın görülüyor ama hanımların göreceği hizmetler de var. Hizmetini görüyorlar. Onun rahatlamasını sağlıyorlar. Ve böyle ona yani bir aile motivasyon deriz ya bugün yani. Bunu çok ciddi şekilde yürütüyorlar. Bu oldukça önemli ama çok fazla ayrıntılı rivayet olmadığı için burada Zeynep annemizin ne kadar ne yaptığına ilişkin bir rivayeti sizlerle maalesef paylaşamıyorum. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanları ortadan kaldırmak için oluşturulan Hizipler ordusu yani Ahzab Hendek'i geçmek için sürekli yeni hamleler yapıyor. Saldırılarını her geçen gün daha da şiddetlendiriyordu. Onlara karşı müdafaa yapan Müslümanlar bir de anlaşmayı bozup arkadan saldırıya geçen Yahudiler ile uğraşıyorlardı. İki ateş arasında kalmışlardı. Bir de içeride yeni bir ateş başlamıştı ki söndürülmesi zordu. İçeride yeni bir ateş. İçlerinde aralarında 3000 kişinin içinde. Ne olabilir acaba? İçeride bir ateş çıktı. Hep olacak bu ateş. Bu zorlu durum vahiy ile de tasvir ediliyor. Bakınız gelen ayeti kerimeler bize bunu nasıl anlatıyor. Ayetler çok olduğu için ben meallerle yetinmek zorundayım. Ders bir bölüme yani yarım kalmasın bu parça diye. Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor. Ahzab suresinin 10. ayetten 12. ayet. 2 ayet yani 3 ayet. O vakit onlar yani ahzab hem üst tarafınızdan hem de aşağı tarafınızdan üstünüze gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan dehşetle yerinden kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler sıkı bir imtihana çekilmiş, mümin münafıktan ayırt edilmiş, belli olmuş, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık olan iman zafiyeti bulunanlar, bakın meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde, boş vaatlerde bulunmuştur diyorlardı. Ayet-i Kerime efendim. Ayet-i Kerime ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece boş kuru vaatlerde bulunmuştur diyorlardı. Allah-u Teala ayeti böyle gönderiyor. Tabi o anda gelmiyor bu ayet. Bittikten sonra gelecek ve nelerin yaşandığı burada anlaşılacak. Yani Allah hepimizi muhafaza buyursun. Münafığın olmadığı bir yer yok. İşte 3000 kişi içinde münafıklar da var. Ashab ordusu arasında. Biz buradan niye hesap yapıyoruz da böyle böyle ileri geri konuşuyorlar çok. Allah-u Teala sadece bunu söylüyor. Yani aleyhisselam hatırlayın hani bu hendek kazma esnasında ben oraya girmedim. Hani 3 kıvılcım çıkıyor büyük müjdeler veriyor. Bazıları daha da çirkin şeyler söylüyorlar. Onlar da ayetlerde var. Tuvalete gitmeye bile vaktimiz yok. bunların dediği şeye bak diye ben bunları söylemeye çekiniyorum yani. Allah muhafaza. Efendim, Medine'yi üst tarafından vuracak olan düşman alt tarafından, içinden, bütün bunlar hepsi ahzab ordusu. Ama diğer içteki kısım ise efendim oradaki Yahudiler. Yahudiler. Gerçekten bu Beni Kurayza Yahudileri öyle korkunç bir ihanette bulundular ki. Vatana ihanet yani bu. Anlaşmayı bozmak değil sadece. Vatana bir genel bir saldırı yapılmış. Medine vesikası gereği beraber müdafaa etmeleri gerekirken Aleyhisselam o yüzden onlardan alet edevat aldı ki onları da savaşa katmak istedi. Fakat gelmediler. Gelmesinler ama arkadan anlaşmayı bozdular. Ve vatana ihanete yeltendiler. Allah Allah. Ve üstelik yani hadi onlar neyse neyse de her yerde olan münafıklar Hendek gazvesi esnasında da vardı. Kötü niyet, itici bakış ve tahammül edilemez ileri geri konuşmalarıyla Resulullah Aleyhisselam ve sahabilere çok eziyet ediyorlardı. Allah ve Resulü bize boş vaatlerde bulunmuşlar diyecek kadar ileri gidiyordu. Subhanallah. Subhanallah. Böyle söz söylenir mi hiç Allah aşkına? İnsanın içinden böyle bir şey geçer mi? Nasıl geçer? Bu kadar şerefsizlik olur mu? Resulullah Aleyhisselam ile ashabı bu iki yüzlere karşı nasıl tahammül ettiler? Bir tarafta Müslüman görünüp yanlarında yer alırken, diğer taraftan böylesine korkunç sözler söyleyerek içte yeni bir cephe daha açıyorlardı. Bu durumda İslam ordusu üç cephede çok zorlu bir savaş vermek durumunda kalmıştı. Resulullah Aleyhisselam kumandasındaki sahabi ordusu Hendek'ten kuş uçurtmamaya çalışırken aynı ordunun küçük bir birliği de Medine içinde devriye gezerek Yahudilerin hain saldırı ve baskılarını bertaraf etmeye çalışıyorlardı. Bütün tedbirlere rağmen hain ve entrikacı Yahudiler arka taraftan bir yol bulup kadın ve çocukların koruma altına alındığı Hazreti Hassan bin Sabit'in kale gibi güçlü olan köşkünü kuşatma altına aldılar. Bu yetmiyormuş gibi yine bir yolunu bularak hain bir Yahudi gizlice içeri girmeyi başarıp sinsice hareketlerle ilerliyor. Bu haini gören Hazreti Safiye hala, Resulullah'ın halası, eline geçirdiği koca bir sopayla adamın kafasına vurup öldürüyor. Arkasından gelenlere fırsat vermeden çevik bir hareketle kılıç sıyırdığı gibi bu haininin kafasını uçuruyor ve köşkün duvarından dışarı fırlatıyor. Hemen ardından da o pis bedenini dışarı fırlatıyor. Bunu gören Yahudiler içeride güçlü bir askeri birlik olduğunu sanarak korku ve panikle oradan kaçıyorlar. Hazreti Safiye halanın bu yaptıklarını öğrenen Peygamberimiz Aleyhisselam, tabii daha sonra öğrenecek, çok şeyler söyleyecek, ona sevinecek. Ama diğer annelerimiz şu anda, efendim, onlar da bu durumu öğrenince korkuyla birbirine bakan hanımlara dönüp onun gibi olmalarını istiyorlar. Zeynep binti Cahş annemiz de. Her biri yani hepsi işin bir başka ucundan tutuyor ve artık iş başa düşüyor. Yani yetişin, neredesiniz, zor durumdayız. Onlar Hendek'i Hendek'i bırakamıyorlar. Onlar da içeride kadınlar erkekleşip savaşmak durumunda kalıyorlar ki tarih boyunca var bunlar, biliyorsunuz. Sahabiler canlarını dişlerine takmışlar. Resulullah Aleyhisselam ve Medine'yi müdafaa uğruna hayatlarını ortaya koymuşlardı. Bir yandan oldukça kalabalık ve o nispette güçlü ahzap ordusu, bir yandan anlaşmayı bozup arkadan saldırıya geçen Yahudilerle uğraşırken, asıl sıkıntıyı içerideki münafıklardan çekiyorlardı. Resulullah Aleyhisselam sürekli atakta olduğu için açık hedef oluyor. Aynı zamanda da çok soğuk olan bu havada ciddi bir şekilde üşüyordu. Bu çarpıcı durumu Ayşe annemizden alalım. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken anlatmıştım. Burada bu sahnede Zeynep annemiz olmadığı için mühim bir sahnedir bu. Ayşe annemizden bu alıntıyı yapalım. Özet tekrar olsun. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselam Hendek'teki gidiği dar yeri beklemek için gidip geldiği sırada, yani Hendek'in ileri geri dolaşıyor da, soğuk kendisini titretmiş, çok üşümüş Aleyhisselam. Gelip ısınmak için yanıma sokulmak zorunda kalmıştı. O da karar kaçadığına geliyor. İşte birçok vazife yapıyor. Yani ateş yakalım, ısınalım. Yok öyle bir vakit. Birbirlerini kucaklayıp ısıtmak zorundalar. Ateş yakamıyorlar. Ben de onu sarıp sarmalayarak ısıtmaya çalıştım. Biraz ısındıktan sonra yine o diye gediği beklemek için gitmeye kalkıştı. Ben de biraz daha ısınmasını söyledim. Daha yeni Aleyhisselam'ın titremesi geçmiş. O zaman Resulullah bakın ne diyor. Ben düşmanların oradan başka bir yerden geçip gelebileceklerinden korkmuyorum. Bu gece iyi bir adam olsa da benim yerime orayı beklese ne güzel olur. O kadar yoruldu Aleyhisselam. O kadar yoruldu. Tam bu sırada diyor Ayşe annemiz bir silah ve demir aleti şıkırtısı şakırtısı işittim. Resulullah Aleyhisselam hemen diyor toparlandı, kılıç sıyırdı. Kimdir o diye sordu. Çünkü münafıklar fırsat kolluyorlar. Hendek'in o en tehlikeli yerinden geldi ses. Benim ya Resulallah, Sa'd Ebi Vakkas, Fidâke Ebi ve Ummi, kanım canım sana feda olsun benim ya Resulallah. Bu cevaba çok memnun Resulullah Aleyhisselam. Bu gediği sana havale ediyorum ey Sa'd, sen orayı bekle buyurdu. Sa'd Ebi Vakkas da canım kanım her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. İstirahat et ne olur, burası bu gece bendedir deyince, ondan bu güzel cevabı duyan Resulullah Aleyhisselam bir anda gevşeyip uyuyuverdi. Günlerce uyumamıştı çünkü diyor. Ayşe annemizin anlattığı bu olaya benzer çok hadisi yaşanıyordu Hendek'te. Hendek Savaşı esnasında Ummu Seleme annemizin de böyle buna benzer hizmetleri vardı. Resulullah Aleyhisselam da onun yanında aynı şekilde çokça ısınmıştı. İnşallah Ummu Seleme annemize sıra geldiğinde bunu da sizinle genişçe inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Fakat az önce ifade ettiğim gibi böyle bir sahnenin Zeynep binti Cahş annemizle yaşanıp yaşanmadığına ilişkin rivayetlerde bir kayıt bulamadığım için o konuda olmayan bir şey var diye söyleyemem tabii yani. Konum Zeynep binti Cahş annemiz ama böyle bir savaş sahnesi anında bunları atlamadan olay anlaşılmıyor. Efendim bir anlık bile ara aman vermeyen düşman ordusu Müslümanları çok zor durumda bırakıyordu. Her geçen gün öfkeleri daha bir kabarıyor, daha bir ölümüne saldırıyorlardı. En mahir okçular bir araya gelmiş, hepsi birden Resulullah Aleyhisselam'ın karargah çadırına ok yağdırıyorlardı. Bela, iptila yürümüş, herkesi büyük bir korku bürümüştü. Her an her şey olabilirdi. Düşman okçularının hep birden hedefe yüklendikleri sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerinde zırh gömlek ve başında da miğfer vardı. Bunca tehlikesine rağmen ayakta dikiliyor, talimatlar vermeye çalışıyor Aleyhisselam. Bu dehşetli sahne 3 gün 3 gece hiç ara vermeden sürdü. Oturmak yok, dinlenmek yok, yemek yok, içmek yok. Ayakta ne yapabilirsin? 3 gün 3 gece. Bu süre içinde gecenin geç saatlerine kadar şiddetli çatışmalar oluyor. karşılıklı ok, mızrak, taş. Bu dehşet anlarında sahabiler her yere yetişmeye çalışıyorlar. Öyle dehşetli saatleri yaşanıyordu ki hiçbiri namaz kılmak için bile olsa vakit bulamıyordu. Hazreti Zeynep annemiz de diğer annelerimiz gibi gelişen durumlara göre hareket ediyor. Çok az rivayet olsa da bazen hisara çekilip düşmandan korunuyor, bazen de Resul'a yanına varıyor, onun ihtiyaçlarını karşılıyor, bazen de sahabeler arasına girerek o anda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyordu. 3 hafta süren kuşatma. Bazı rivayetlerde 15 gün. Yani 3 hafta kuşatıldılar, 15 gün vuruştular. Farklı rivayetler var. 3 hafta, 15 gün ya da. Bir yanda gözleri de gönülleri de dolduran sahneler yaşanırken bir yandan da insanın kanını donduracak kadar dehşet sahneleri yaşanıyordu. Her türlü şey yaşanıyor orada yani. Her iki durumda da artan bir seyirle sürüp gidiyor. Medine'ye gelip bir anda bütün herkesi kılıçtan geçireceklerini düşünen ahzab ordusu günlerce bir sonuç alamayınca çılgına dönüyor. Daha fazla tahammül edemeyerek bütün hizip, bütün gruplar hep birden korkunç bir saldırıya geçiyorlar. Aynı anda da arka taraftan Yahudiler kuşatmaya başlıyorlar. İki ateş arasında kalan Müslümanlar oldukça zor anları yaşıyordu. Çünkü ahzab orduları tek kişileri bile geri kalmamak üzere hendeğin her tarafından hücuma geçmişlerdi. Korkunç bir can pazarı yaşanıyor. Dur durak bilmeyen çöl rüzgarı gibi esen düşman ordusu bu işi bitirmek için en büyük hamlesini yapıyordu. Öyle bir can pazarıydı ki bu. Hem Resulullah Aleyhisselam ve hem de sahabilerden herhangi biri bir anlık bile yerlerinden ayrılamıyorlardı. Öğle, ikindi, akşam ve hatta yatsı namazlarını kılmak için bile olsa en küçük bir fırsat bulamadılar. En küçük bir fırsat bile. Müslümanlar hayatlarını ortaya koyarak bütün güçleriyle düşmanlarıyla savaşıyorlar. Niyetinde Allah'ın yardımı yetişiyor ve düşmanlar püskürtülmeye başarıyor. Düşmanlar ateş hattından geri çekilince Resulullah Aleyhisselam bakın öfkeyle ne diyor? Onlar nasıl ki bizi namazlarımızdan alıkoydularsa Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun. Onlar ki bizi namazlarımızdan alıkoydularsa nasıl? Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun. Bu ifade hem hadis kaynaklarımızda hem siyer kaynaklarımızda yer almıştır efendim. Namazdı bu çünkü namaz. Namazı bile kılamayınca böyle ağır beddua gelmişti. Namazın şakası yoktur. Namaz. Düşman ateş hattından geri çekilince sahabiler de Resulullah Aleyhisselam ile beraber karargah çadırın yanına çekildiler. Peygamberimiz Aleyhisselam çadırın içinde bulunduğu yerde Bilal-i Habeşi ezan okuttu. Bütün namazlarını sırayla kaza ettiler. Bir ezandan sonra bir namaz için ayrı kamet getirerek kılamadıkları bütün namazlarını bu şekilde kılmış oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabının yorgunluk, uykusuzluk, açlık ve soğuktan titrediklerini görüyor. Nazenin yüreği kaldıramıyor. Nihayetinde mübarek ellerini ulvi dergaha Cenab-ı Hakk'a açıyor. Aleyhisselam dua ediyor. Biz de bu duaya amin diyelim. Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, kabileleri hezimete uğratan, bozulmaya uğratan Allah'ım, sen şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları ya Rabbi. Onlara karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ey Allah'ım, biz senden bana olan ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Sen şu bir avuç Müslümanların helaklerini dilersen artık hiç ibadet olunmazsın. Ey darda kalanların, tasalarda olanların imdadına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz kalanların dualarına icabet eden Allah'ım, üzüntümü, sıkıntımı kaldır, halimi, asabın hallerini görüyor ve biliyorsun, bize yardım et Allah'ım. Amin ya Rabbel Alemin, amin ya Rabbel Alemin, ashab-ı kiram. Biraz namaz, dua, istirahat edip bunları böyle yaparken düşman bir anda saldırıya geçiyor. Çok korkunç kapışmalar oluyor. Hendeği geçenler de oluyor bu sefer. Ama vurulup düşürülüyor. Ayrıntıya girmiyorum. Bir yandan böyle ateş hattında şiddetli vuruşmalar olurken diğer yandan da siyasi dahilerin farklı savaşları da vardı. İki taraf savaşlarını sürdürüyordu. Bakın siyasi deyim kullandım burada. Peygamber aleyhisselam her yerde her hamlesini yerine göre yapıyor. Ama düşman gerçekten hem çok kalabalık, bir de içten Yahudiler anlaşmayı bozdular. Yani artık her hamle, yani askeri hamle, hukuki hamle, siyasi hamle, hamle üzerine hamle yapıyor. Ve Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin bu hamleler konusundaki bize aktardığı rivayette biz şunu görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam Hendek Savaşı'nda, yani insanı aşan konularda hamleler yapmıştır. İşte bu onun risalet yönüdür. Ve düşmanı değişik boyutuyla Aleyhisselam mağlup edecek. Ancak hassas noktadayız. Genelde hep böyle oluyor ama sonuçta bir radyo programı bu. Süremizin dolduğunu hepiniz görüyorsunuz. İnşallah kalan bölümleri önümüzdeki derslerde sizlerle paylaşmak üzere. Şimdilik yine burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.